Ayrım 26, sayfa 281. Memorandum, Anders de la Motte. 39. Bölüm. Özetlemek gerekirse bu önlemlerin birleşimi yepyeni bir İsveç adalet sistemi yaratacaktır. Sağlam bir yönetime, denetlemeye ve belirgin amaçlara sahip bir adalet sistemi. Geleceğin adalet sistemi, söylemek istediklerim bunlar, dedi Jesper Stenberg. Salonda yer yer sessizlik oldu ve ışıklar yeniden yandı. Stenberg fırsattan istifade toplantı masasının etrafına toplanmış küçük gruba gülümsedi. Teşekkür ederiz Jesper. Başbakan Stenberg'e oturmasını işaret etti. Söylemeden geçemeyeceğim. Örnek bir sunumdu, kısa ve öz. Tahammül etmek zorunda kaldıklarımıza benzemiyor. PowerPoint sonucu ölüm. Bu ifadeyi hiç duymuş muydunuz? Başbakan masanın etrafındaki insanlara gülümsedi ve beklediği gülüşmelerle ödüllendirildi. Onun şakalarına herkes gülerdi. Daha önce kaç defa duymuş olurlarsa olsunlar. Epey radikal önerilerim var Jesper, dedi Karina Lemoine. Suç ortağı aleyhine ifade verenlere indirimli ceza, organize suçlar için daha ağır cezalar. Stenberg başını salladı. Ne bu üstü örtülü eleştiri ne de kaynağı sürprizdi. Lemoine başbakanın gözdelerindendi. Hukuk okumuş, bu iş için fazla gençti. En azından şimdilik. Aynı zamanda oldukça çekiciydi. Aslında biraz Sophie'ye benziyordu. Stenberg bu düşünceyi bir kenara itip uygun cevabı vermeye odaklandı. Haklısın Karina. Bu konuyu açmana sevindim. En profesyonel sesini kullanıyordu ve ilk adının kullanılması hamlesini aynı şekilde karşılayarak Fidel'in öbür yanına göndermişti. 15-15, servis Jesper'da. Ama yöntem bilimini derinlemesine araştırdım. Diğer ülkelerde alınan sonuçları inceledim. Bir kazançları olacaksa insanları işbirliğine ikna etmenin çok daha kolay olduğunu tecrübelerimden biliyorum. Araştırmaları ve tecrübeleri sayesinde Jesper 30-15 öne geçmişti. Stenberg gözlerini kadına dikip bir de üstüne gülümseyerek işi ciddiye bindirdi. Müzakere edilirken sorunlar yaşanacağından endişelenmiyor musunuz? Barolar Birliği pek memnun kalmayacaktır. Stenberg kadının sesinde bir tereddüt sezdiğini düşündü ve inisiyatifi ele aldı. Barolar Birliği ile aram çok iyi Karina. Seni ve geri kalan herkesi temin ederim ki eğer teklifim sunulursa desteklenecektir. 40-15 maç puanı. Stenberg yine gülümsedi. Kaşlarını hafifçe kaldırdı ve sanki kadının sonraki sorusunu bekliyormuş gibi başını hafifçe yana yatırdı. Ama Karina Lemoine yalnızca önündeki notlara bakmakla yetindi. Maçı almıştı, kolay bir galibiyetti. Carolina onunla gurur duyardı. Birkaç saniye için neredeyse hayal kırıklığına uğramış hissetti. Sanki zafer kazanması engellenmiş gibiydi. Ama hızla toparlandı. Küçük gruba en iyi televizyon gülümsemesiyle baktı. Başbakan ona onaylar gibi başını salladı. İri, mutlu bir kurbağaya benziyordu. Jesper, bekle. Asansör kapıları tam kapanmak üzereyken Karina Lemoine ona seslenmişti. Stenberg onu görmezden gelmeyi ve kapıları yüzüne kapatmayı düşündü. Ama karar verecek vakti bulamadan asansör kapıları yeniden açıldı. Kadın düğmeye basmayı başarmış olmalıydı. Aşağıya birlikte inebiliriz. Kadın asansöre adımını atarken Stenberg'e gülümsedi, ona yakın durdu. Stenberg ise farkında olmadan geriye doğru yarım adım attı. Parfümünün kokusu Stenberg'i şaşırtmıştı. Narciso Rodriguez, Sophie'nin kullandığı parfümdü. Bu benzerliklerini daha da vurguluyordu. Milisaniyelik bir an için bir ses duyduğunu sandı. Asansörün metal duvarlarında belli belirsiz ritmik bir vuruş sesi. Stenberg birkaç defa yutkundu. İyi misin Jesper? Stenberg irkildi ve zihnini toparlamaya çalıştı. Biraz solgun görünüyorsun. Ah yok, gayet iyiyim. Sadece bir şey düşünüyordum. Asansör ağır ağır aşağı inmeye başladı. Karina Lemoine eliyle ufak bir jest yaptı. Bir perçem sarı saçını alıp kulağının arkasına attı. Teni beyaz, neredeyse porselen gibiydi. Sana söylemek istediğim bir şey vardı Yesper, yukarıdaki küçük tartışmamızla ilgili. Başını tavana doğru çevirdi. Diğerlerinin yanında bir şey söylemek istemedim. Kadın gülümsedi. Bir dizi küçük, inci beyazı diş ortaya çıktı. Ya dedi Stenberg, der demez pişman oldu. Ya mı? Kendine gel. Geçen gün John Torning'e rastladım. Sonunda senden bahsetmeye başladık. Bu pek de şaşırtıcı değil zaten. Kadın yine gülümsedi ve Stenberg de otomatik olarak geri gülümsedi. Neler oluyordu? Yani ne de olsa o senin akıl hocandı. Stenberg başını sallayıp onaylarken asansörün yavaşladığını hissetti. Bu yüzden az önce Barolar Birliği'ni sordum. John Genel Sekreter elbette biz de biraz senin adalet sistemini yeniden yapılandırma planlarından bahsettik. Yukarıda dediğin gibi onun ağzını çoktan aradığını tahmin ediyordum. Evet, Stenberg gülümsemeye devam ediyor. Konuşmanın nereye varacağını kestirmeye çalışıyordu. Kadının John deyişi hoşuna gitmiyordu. Fazla samimiydi. Sanki anlık tanışıklıktan fazlasına sahipmiş gibiydi. Elbette sana tavsiye vermek istemem diye devam etti Karina Lemoine. Adalet Bakanı olarak elbette daha geniş bir bakış açım vardır. Kadın koyu renkli pardesüsünün omzundan bir şey silkeledi. Ama senin yerinde olsam John Thorning'i görmek için bir randevu alırdım Yesper. En kısa zamanda. Sarraç anahtarı önündeki sehpaya koymuştu. Onu anahtarlığından çıkarmış, bölgesel suçlardaki eski ofisi ile daire kapısınınki de dahil diğer üç anahtarı atmıştı. Bir anahtar kalmıştı. Tamamen sıradan kilide giren kısmında 7 çentik bulunan düz bir anahtar. Sarraç anahtarın hangi kilidi açtığını ya da kapının neye benzediğini hatırlayamıyordu. Hatta hiçbir fikri yoktu. Onu ikna eden de bu hatıra eksikliği olmuştu. Ofisini kendisi boşaltmıştı, bunu artık biliyordu. Molnar ve Berk'ten saklamıştı. Böylelikle bir şey ters giderse haberlerinin olmadığını iddia edebileceklerdi. Tıpkı karar verdikleri gibi Sarraç kendi inisiyatifiyle hareket eden yalnız polis olmuştu. Bu yüzden bu anahtarın yeni mülküne, bütün Janus operasyonunu tek başına yönettiği karargahına ait olduğu fikri akla yatkındı. Anahtarı uzanıp onu olabildiğince yakından inceledi. Düzensiz bir testere ağzı, değişen uzunluklarda 7 çentik noktası. Anahtarı alıp elinde tuttu, gözlerini kapadı, bekledi. Hiçbir şey olmadı. Gözlerini yeniden açtı. Elbette hiçbir şey olmamıştı. Kahretsin, o bir falcı değildi ya. Öncesinde Molnar'ın söylediklerini anlayamayacak kadar bitkindi. Şimdiye kendi yatağında uyuduğu birkaç gecenin, duş, kahvaltı ve özellikle kıyafet değişiminin ardından çok daha iyi bir durumdaydı. Uyuşturucu almış, afyon ve metamfetamin tüttürmüştü. Belki de giderek artan baskıyla bu şekilde başa çıkmıştı. 7-24, işi ve Janus'la, güvenebileceği kimsesi ve bir güvenlik ağına benzer hiçbir şey olmadan yaşamak zordu. Uyuşturucular evinin harap halini ve alüsinasyon benzeri hatıralarını açıklıyordu. Berg'in ona verdiği şeyleri dikkatlice incelemişti. Amirinin çantayı ona vererek ne demek istediğini anlamaya çalışmıştı. Bir de kutunun kapağındaki mesaj vardı. Her şey Janus'la başlayıp bitiyor. Berk bununla ne demek istemişti? Azılı bir suçlu polis için ajanlık yaptığı sırada bir cinayet işliyordu. Böyle bir şey duyulsa basın çıldırırdı. İster uzak ister yakın dosyayla ilişkilendirilebilecek tüm polis memurları derhal kovulur, hatta yargılanabilirdi. Sarac'ın böylesi bir sırrı koruması pek de şaşırtıcı değildi. Peki ne yapmalıydı? Molnar'a her şeyi anlatmalı mıydı? Wallin'le ittifak yapıp sır açığa çıktığında kendisini sepetlemesini mi ummalıydı? Yoksa Berk sorunlarına bambaşka bir çözüm mü önermişti? İfşa olmadan önce Janus'u sonsuza kadar ortadan kaldırmak, katili öldürmek. Sarraç bu fikri kafasından uzaklaştırdı. Berk onu zor durumda korunmasız bıraktığı için kendini suçlu hissediyordu. Wallin muhtemelen haklıydı ve dışarıda bir yerlerde Janus'a Sarraç aracılığıyla ulaşmak isteyen birileri varsa silah ve kurşun geçirmez yelek işe yarayacaktı. İşin aslı Sarraç'ın elinde Hansi'nin ölümünden Yanus'un sorumlu olduğuna dair bir delil yoktu. Sadece kendi bölük bölçük hatırladıkları ve varsayımları vardı. Bir kod ismin ardında gizlenen bu adamla ilgili hala hiçbir şey bilmiyordu. Cevap o odada gizli üstündeydi, bundan emindi. Bu yüzden tüm enerjisini orayı bulmaya adaması gerekiyordu. Ayağa kalktı ve pencereye doğru gitti. Karşısında havalanan bir perde dikkatini o yöne çekti. Görünürde kimse yoktu. Sokak park edilmiş arabalarla doluydu. Yarısının tepesinde kar vardı. Demek ki birkaç gündür orada olmalıydılar. İçlerinden biri bir golftü. Sarraca Natalie'nin arabasını hatırlattı ve birden onun kendisini görmeye geldiğini düşündü. Derken bu arabanın daha yeni ve daha iyi durumda olduğunu fark etti. Biraz hayal kırıklığına uğradı. Ama bir yandan da utandı. Natalie bir sivildi ama Sarraç onu nasıl kullanabileceğini fark ettikten sonra kızı bu keşmekeşin içine sürüklemekte tereddüt etmemişti. İhtiyaç duyduğu bilgilere ulaşmak için ona kişisel bağlantılarını kullandırmış, onu nasıl bir işe bulaştırdığını hiç düşünmemişti. Gaddardı işte o kadar. Sabatini'nin ölüm zamanı ve yeri dahil Natalie yardımlarının Sarraç'a neyi buldurduğunu anladığında illaki hasta değiştirmek isteyecekti. Belki de böylesi daha iyi olacaktı. Eğer Wallin haklıysa birileri Sarraç'ın peşindeydi ve Natalie'yi bu işin dışında tutması en iyisiydi. Gözlerini kapadı ve eliyle anahtarı kavradı. Sonra kavrayışını değiştirip anahtarı sanki bir kilidi açmak üzereymiş gibi tuttu. Anahtarın yuvasına girişine, çentiklerin kilidin içindeki boşluklarla uyuştuğunu hayal etmeye çalıştı. Anahtarı çevirdi. Kilidin tık sesi çıkardığını duydu. Sol elini kapı kolunun olacağı yere doğru uzattı. Metalin dokusunu avucunun içinde hissedebiliyordu. Elini yavaş yavaş indirdi, kapıyı kendine doğru çekti, sonra ağır ağır gözlerini açtı. Daire kapısından gelen tıkırtı onu yerinden sıçrattı. Bir an için birisinin içeri girmeye çalıştığını, hastaneyi terk ettiği gün yaşananların tekrar ettiğini sandı. Sonra kibar bir pat sesi ve derken posta deliğini kapanırken çıkardığı metalik şıkırtıyı duydu. Rahatlama vücuduna yayılırken bir an bekledi, sonra postayı almak üzere hole yöneldi. İki adet pencereli zarf ve bir adet küçük kahverengi, üstünde adının yazılı olduğu kargo paketi. Hepsini mutfak masasına koydu. Önce faturaları, sonra da kahverengi paketi açtı. İçinde küçük ucuz bir cep telefonu vardı. Ekrana sarı bir post-it yapıştırılmıştı. PIN 9595. Sarraç telefona baktı, sonra açıp kodu tuşladı. Tuşlar o kadar küçüktü ki parmakları kaymasın diye odaklanması gerekti. Başlangıç ekranı yandı, sonra telefon bir şebekeye bağlandı. Ekranın bir köşesinde mesaj ikonu yanıp sönmeye başladı. Pencereden uzaklaş, sonra son aranan numarayı ara. Sarraç tereddüt etti ama merakına yenik düştü. Hole gitti, yeniden ara tuşuna bastı. Telefon o kadar küçüktü ki neredeyse elinde kayboluyordu. Arama bağlandı ve Sarraç telefonun çalmaya başladığını duydu. Sonra ikinci kez çaldı, kalbinin hızlandığını hissedebiliyordu. ''Alo David, ne iyi ettin de aradın?'' dedi bir erkek sesi. Sarraç'ın nabzı giderek hızlanıyordu, sesi tanımıştı. Bu altın dişli, tütün adamdı. Onu hastanede karanlık odada ziyaret eden kişi. Hastanedeki sohbetimizi tamamlayamamıştık dedi adam. Sarraç'ın kuşkularını doğrulayan bir şekilde. Sen kimsin? Sarraç'ın sesi derindi. Adam sessiz bir kahkaha attı. Bana beni hatırlamadığını söyleme, biz çok iyi arkadaştık. Sarraç yutkundu, Yanus diye düşündü. Ama bu yargısı bir nedenle onu beklediği kadar tatmin etmemişti. ''Seninle tanışmak isterim David, tercihen hemen'' dedi adam. ''Ben'' Sarraç mutfağa baktı, masada kendi cep telefonunu görebiliyordu. ''Arkadaşın Peter Molnar'ı aramayı düşünüyorsun değil mi?'' Adam arkadaş sözcüğünü Sarraç'ın hoşuna gitmeyen bir biçimde vurgulamıştı. ''Bak sana ne diyeceğim David, pencereye git, perdenin ardında kal.'' Sarraç dinleni yaptı, kalbi o kadar hızlı çarpıyordu ki nefes almakta güçlük çekiyordu. Karşındaki sarı binayı görüyor musun? Soldan üçüncü pencere dedi adam. Hım, Saraç yutkundu. Az önce perdelerinin uçuştuğunu gördüğü pencereydi. Orada seni izleyen iki adam var. Güya arkadaşın olan iki adam. Bonlar bunu sana söyledi mi? Saraç yine yutkundu. Sokağa bak, siyah Volvo'yu görüyor musun? Tepesinde kar olmayan. Orada iki polis memuru daha var. Başkomiser Valli'ne çalışıyorlar. Herhalde Mollar onlardan da bahsetmemiştir. Saraç başını iki yana salladı, sonra adamın onu göremediğini hatırladı. Peter ona haber vermeliydi, dikkatli olmasını söylemeliydi. Tabii, eğer... Saraç gözlerini kapadı, zihnine yayılan düşünceden kurtulmaya çalıştı. Arkadaşların sana yalan söylüyor David, ya da tüm gerçeği kesinlikle söylemiyorlar. Senden korkuyorlar, açığa vurabileceğin şeylerden çekiniyorlar. Belki evinde gizli kamera bile olabilir. Öylesi bir durumda telefonun kısa bir süre sonra çalmaya başlayacaktır. Saraç mutfak masasındaki cep telefonuna baktı. Dediğim gibi David, buluşmak isterim. Tercihen... Saraç aramayı sonlandırdı. Telefonu tutan elini ağır ağır indirdi. Sokağın karşı tarafındaki pencerede bir şeylerin kımıldadığını görür gibi oldu. Ama bu tamamen düş gücünün ürünü de olabilirdi. Kahrolası bir kabus. Belki de hala hastanedeki yatağında yatıyordu, komadaydı. Beyninin dilediğini yaptığı bir dünyada tıkılı kalmıştı. Eğer öyleyse uyanmayı çok isterdi, hem de hemen. Dönüp salonu kolaçan etti. Kanepe yeniydi ama geri kalan her şey aynı görünüyordu. Deri koltuk, ebeveynlerinin evinden getirdiği teak ağacından yapılma yıpranmış sehpa, televizyon, halı, sehpanın üstündeki soğan biçimindeki lamba, gözleri kabloyu tavana kadar takip etti. Salon tavanında gerçekten yangın alarmı var mıydı? Hem de mutfağa bu kadar yakın. Daha yakından baktığında küçük bir ışığın yanıp söndüğünü gördü. Ama pilini değiştirdiğini bile hatırlamıyordu. Bir sandalye sürükleyip biraz çabayla üstüne çıktı. Dikkatlice yangın alarmına uzandı. Ancak dairenin tabanı 3 metreden yüksekti ve uzanamıyordu. Yangın alarmının beyaz plastik kaplaması kirden grileşmişti. Ama belki birisi öyle görünsün diye bilerek kirletmiştir diye düşündü. Derken aklına bodrumdaki merdiven geldi. Onu kullanırsa alarma ulaşabilirdi. Öncesinde bir kez daha uzanmayı denedi, sendeledi ama dengesini yeniden buldu. Parmakları plastiğe değdi, alarmın kenarlarına dokundu. Mutfak masasından gelen bir ses onu durdurdu. Cep telefonunun ekranı yanmıştı ve titreşimler telefonu masanın üstünde döndürüyordu. Merdivenden indi ve ekrana baktı, sonra sesini normalleştirmeye çalışarak cevap verdi. ''Alo?''
''Merhaba David.'' dedim onlar. ''Nasıl olduğunu merak ettim. Pek aramıyorsun.''
''Hım.'' Saraç yangın alarmına baktı.
''Her şey yolunda mı? Sesin biraz...''
''Beni izliyor musun Peter?''
''Nasıl yani?''
''Ne diyorsam o işte. Beni izliyor musun?''
Hat bir süre sessiz kaldı. ''Bir yere ayrılma David.'' Molla'nın sesi alçalmıştı. ''Şimdi geliyorum.''
Arama sona erdi. Saraç derin bir nefes aldı, düşüncelerini toparlamaya çalıştı, sonra saatine baktı. Mollar 10 dakika sonra orada olacaktı, karar verme zamanıydı. Bir kez daha bakışlarını kaldırıp yangın alarmına baktı, sonra küçük plastik telefonla banyoya girip yeniden ara tuşuna bastı. ''Pekala'' dedi adam cevap verdiğinde.
''Ne yapıyoruz?''
26. Ayrımın Sonu Sayfa 290.